Ayrım 21, Arabalarım Erhan Bener, sayfa 213. 20. Tanuslu Günler. Bakanlığa birlikte adım attığımız Cihat Bilgehan, Adalet Partisi'nden seçilmiş olmasına karşın daha çok Tuğrancılara yakınlığı ile biliniyordu. Maliye Bakanı olmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı yapmış ve orada ilerici solcu bilinenleri tasfiye etmesiyle ünlenmişti. Bana Demirel'in kendisine maliyede çok solcu var, onları da tasfiye et diye talimat verdiğini söylemişti. Ancak biz solcuların ne kadar dürüst ve vatansever olduklarını görünce böyle bir işe girişememişti. Kendisiyle apayrı fikirler taşınmamıza karşın çekişmeden görev yaptık. Ben emekliye ayrıldıktan sonra da Özgür İnsan dergisindeki sert eleştirilerime karşın bana dostluk göstermekten geri kalmadı. O dönem anılarımı da bürokratlar kitabımda ayrıntılarıyla anlattığım için burada yinelemiyorum. Bir taşra avukatı olarak hiçbir bilgisi olmayan mali konularda bana ve benim gibi meslek namusuyla çalışan danışmanlarına güvendiği için başarılı bir maliye bakanı olduğunu söyleyebilirim. 21. Ölümle Yarış. Ford Taunus bize hiç sıkıntı çektirmedi. Hem şık hem rahat bir arabaydı. O günlerde Ankara'da Gençlik Caddesi'nde oturuyorduk. Tiyatroları, konserleri kaçırmazdık. Özellikle gece dönüşlerinde güçlü kaloriferiyle üşmemize olanak bırakmazdı. Bir gece Neşecan ani olarak sancılandı. Ne yaptımsa ağrısını gideremedim. Hemen dostumuz Doktor Mehmet Bey'e telefon ettim. Geldi, muayene etti. Herhangi bir ağrı kesici vermedi. Ağrı kesicilerin tanı koymayı güçleştireceğini söyledi. Sabah erkenden acil servise başvurmamızı önerdi. Gerçekten de güneş doğar doğmaz Hacettepe Hastanesi'nin acil servisine başvurduk. Çeşitli olasılıklar üzerinde duruldu. Sancı böbreklerden, safra kesesinden ya da mideden gelebilirdi. Öğleye kadar sürdü araştırmalar. Bu arada Neşecan sancıdan kıvranıp duruyordu. Sonunda kadın doğum servisine havale ettiler. İki genç asistan Neşecan'ı bağırta bağırta muayene ettikten sonra dış gebelik teşhisi koydular. Hastanın hiç vakit yitirilmeden ameliyat edilmesi gerekiyormuş. Ben Neşecan'ın doktoru, doğum evi uzmanı Doktor Firuzan Selcen'e danışmak istedim. Firuzan Bey'e telefon ettim, durumu anlattım. Neşecan'ı çok dikkatli bir şekilde, çok yavaş olarak doğum evine getirmemi ama kanama başlarsa bu kez de korna çalarak yıldırım gibi ulaştırmamı söyledi. Genç doktorlar hastanın dışarı çıkarılamayacağını söylediler. Ben ısrar edince bizi her türlü sorumluluğu üstüme aldığımı belirten bir kağıt imzalattıktan sonra bıraktılar. Hacettepe Hastanesi ile doğum evi birbirine yakın sayılır ama o yolu nasıl açtığımı bilmiyorum. Her şey olabilirdi. Diken üstündeydim. Doğum evine geldiğimizde Firuzan Bey ameliyathaneyi hazırlatmış, tam karşısındaki odayı da Neşecan'a tahsis ettirmişti. O gün sabaha kadar yarım saatte bir Neşecan'ın tansiyonu alındı, ateşine bakıldı, nabzı sayıldı. Ertesi sabah Firuzan Bey müjdeyi verdi. Dış gebelik söz konusu değildi. Rahmin arka duvarında bir iltihaplanma vardı, sancı oradan kaynaklanıyordu. Birkaç günlük bir antibiyotik tedavisiyle sorun çözüldü. Bu olayda kuşkusuz en çok Firuzan Bey'e şükran duydum. Ama bizi o geceden ertesi geceye kadar oradan oraya hiç sarsmadan götürüp giden Tanus'a da teşekkür ettim. 22. Yurt içi gezmeler. Tanus'la yurt içinde birçok yer dolaştık. Marmaris'e, Erdik'e tatile gittik. İçimde ukde olarak kalan annemi çok istediği halde bir kere olsun memleketi Merzifon'a götürememek oldu. Hazinede işlerimiz çok yoğundu ama Avrupa'ya gidişimizin bir faydası dinlenmenin, verimli çalışmanın bir koşulu olduğunu öğrenmemiz oldu. Büyük sorumluluk isteyen, çok yorucu bir çalışma düzenimiz olmasına karşı, ücret düzeyimiz bir özel tatil sitesinde, otelde ya da pansiyonda tatil yapmamıza yetecek düzeyde değildi. O yıllarda musluğu elinde tutan maliye, kendi mensuplarına son derecede cimri davranırken, diğer bakanlık ve kuruluşların eğitim ve dinlenme tesisi adı altındaki yatırımlarına göz yumuyordu. Maliye Bakanlığı'nın üst düzey görevlileri de bu tesislerden kendilerine ayrılan kontenjanlardan yararlanıyorlardı. Bir keresinde biz de Merkez Bankası'nın Marmaris'teki tesislerinde 15 gün tatil yaptık. Bankanın Genel Muhasebe Müdürü rahmetli Tarık Hatusil, Hesap Uzmanları Kurulu'nda uzmanlar arasındaki deyimle benim üstadımdı. Yanında muavinlik yapmıştım. Anne tarafından hemşeriliğimiz de vardı. Marmaris'e giderken bir gece İzmir'de kalmıştık. Tesisler çok düzenli ve bakımlıydı. Marmaris'in çevresinde dolaştık. Denizden çıkan ağaçları, aslıma iyi geldiği söylenen su altı mağaralarını gezdik. Akşamları Tarık abilerle bir köşeye çekilir, hem rakılarımızı yudumlar hem de pes perdeden eski Alaturka şarkılar söylerdik. Benim klasik batı müziğinden hoşlandığımı bildikleri için benim saray müziği dediğim klasik Türk müziği şarkılarını usulüyle okuyup söylememe şaşırırlardı. Tarık abinin eşi Nevres Hanım'ın çok güzel sesi vardı. Yıllar sonra Kuşadası'ndaki Emek Türk Kooperatifi'nde komşuda olduk. Ne yazık ki Tarık abi kooperatifteki evlerini almalarından bir yıl sonra vefat etti. Nevres Hanım'ın en çok sevdiği şarkının senede bir gün olduğunu bildiğim için ne zaman o şarkıyı duysak içimiz sızlar. 23. Ey Gaziler Yol Göründü. Hazinede Kambiyo Kontrol Dairesi Başkanı olarak fiilen genel müdürlük yapıyordum ama kadro dolu olduğu için bu görevi danışman sıfatıyla yürütüyordum. 1969 baharında 3 genel müdürden biri başka bir göreve atanınca kadro boşaldı. Ama bu kez de boşalan genel müdürlüğe benim altımdaki bir kadroda bulunan bir arkadaşın ataması yapıldı. Bunun nedenini anlamak zor değildi. Benim bakanlığın üst kademelerinde bulunanlar solcu, asıl deyimiyle komünist olarak bellemişlerdi. Kambiyo sisteminin başlıca kurucusu ve yöneticisi olarak uzmanlığımdan vazgeçemiyorlardı ama hak ettiğim kadroyu da vermek istemiyorlardı. Yine de sordum. Aldığım yanıt şaşırtıcıydı. O arkadaşın yaklaşan genel seçimlerde iktidardaki Adalet Partisi'nden aday olacağı, seçime giderken genel müdür sıfatını taşımasının yararlı olacağı düşünülmüştü. Gerçekten de öyle oldu. O arkadaş seçildi ve bakanlık bile yaptı. Böyle bir gerekçe karşısında bana istifa etmek düşüyordu, ben de öyle yaptım. O zaman üst yöneticiler nedense telaşlandılar. Benden vazgeçmek istemiyorlardı. Müsteşar beni yanına çağırdı ve yurt dışı görev önerdi. Benim daha önceki dış görevim sırasında İtalya'yı istemiş olduğumu da unutmadığı için olacak, önerdiği görev Roma Büyükelçilik Mali Danışmanlığı'ydı. Doğrusu bu öneri işime gelmedi değil. Elçilik danışmanlıklarının işleri çok hafifti. Roma'da çok sevmiş olduğum bir kent, Paris kadar olmasa bile Avrupa'nın sayılı sanat merkezlerinden biriydi. İtalyanca bilmiyordum ama Fransızca ile aynı kökten geldiği için kısa sürede öğrenebileceğimi düşünüyordum. O bakımdan öneriyi kabul ederek istifamı geri aldım. Ne var ki beni yine de öyle kolay kolay bırakmaya niyetleri yoktu. Herkes yaz başında yurt dışındaki görevlerine giderken ben yine Ekim'e kaldım. Bu arada bir yandan işime devam edip yerime gelecek olan arkadaşa işleri öğretmem gerekiyordu. Öte yandan da dış ekonomik ilişkilerle de ilgilenmem isteniyordu. Bu biraz tuhafıma gitmedi değil. Çünkü Süleyman Demirel'in hükümetini kurar kurmaz yaptığı ilk işlerden biri 27 Mayıs devriminden sonra Fatih Rüştü'nün dış işlerinden alınıp Maliye Bakanlığı'nın sorumluluğuna verilen Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nı tekrar dış işlerine devretmesi olmuştu. Bu yüzden Paris'teki delegasyonda dış işlerine bağlanmıştı. Orada yasa gereği başkan yardımcılığı Maliye Bakanlığı'na verilmişti ama ben Roma'ya gideceğime göre benimle bir ilişkisi olmaması gerekiyordu. Ne var ki atama kararnameleri çıkınca durumun hiç de bana vaat edildiği gibi olmadığını gördüm. Beni Roma'ya değil Paris'te OECD nezdindeki delegasyona ekonomi ve maliye danışmanı olarak yolluyorlardı. İstem etmek için yanına çıktığım müsteşar, orayı başkası idare edemez, bu dönem çok önemli, dış işleriyle hep çatışacağız, sen duruma hakim olabilirsin dedi. İstifa hakkımı bir kez kullanmıştım. İsa peygamberin dediği gibi, geleni kabul etmekten başka yapılacak bir şey yoktu. Kadrom danışman kadrosu ama görevim Maliye Bakanlığı temsilcisi olarak heyet başkan yardımcılığıydı. Görevimin kadrosuna atansaydım ünvanım elçi olacaktı. Temsil ödeneğinden yararlanacaktım. Bu husus daha sonra uzunca bir süre heyet başkanı atanmadığı için başkana vekalet ettiğim sırada beni hem maddi hem de manevi açıdan bir hayli sıkıntıda bıraktı. Öte yandan annemin sağlık durumu iyi değildi. Abim eşinden ayrılmıştı. Kız kardeşim Bilge'nin bölükbaşı de çalıştığı kurum tarafından staj yapmak üzere İngiltere'ye gönderilmesi söz konusuydu. Doktoru her ne kadar annemi götürmemizi doğru bulmuyor olsa da onu tek başına da bırakamazdık. Yaprak henüz çok küçüktü. Hem ona bakması hem de eşime ve anneme yardımcı olması için bir bakıcı kız bulduk. Onu da bizimle götürecektik. 24. Tanus'la son tatil. Paris'e Ekim'de gideceğimiz için yaz tatilini nerede geçireceğimizi düşünüyorduk. Hazinede kitlere bakan arkadaşım İsmail Ertan, Erdek'teki Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun kampında bize yer ayırttı. Tanus'un şoför mahalline şoförün dışında iki kişi oturabiliyordu. Annem, Neşecan, kız kardeşim, Yiğit, Yaprak, Yaprağın bakıcısı hep birlikte Tanus'a sığıştık. Erdek o yıllarda gözde bir tatil beldesiydi. Sonraları sanırım bir yandan çarpık yapılaşma, bir yandan deniz kirliliği nedeniyle eski önemini yitirdi. Erdek'teki kamp çok rahattı. Sabah kahvaltıları ve öğle yemekleri bir ölçüde askeri disiplin içinde yeniliyordu ama akşamları kamp yönetimi bizi rahat bırakıyordu. Güzel bir tatil geçirdik. Bir gece kamp yönetimi bir kıyafet balosu düzenlemişti. Ben kendime bir hacı ağa giysisi seçtim. Eşim, kız kardeşim ve çocukların ablasını da cariye kıyafetleri uydurduk. Dört karılı Osmanlı serdengeçlisi kılığıyla epey sükse yapmıştık. Birinci seçileceğimizi bekliyorduk ama bu gibi yerlerde hep olduğu gibi birinciliği kurumun üst yöneticilerinden birine verdiler. 25. Tanus satılıyor. Bu kez görev süremiz 4 yıldı. Geçen seferdekine oranla daha kalabalıktık. Mobilyalı bir ev tutacağımıza boş bir ev tutup taksitle eşya alarak döşemeye karar verdik. Bir arkadaşım Fransa'da çok para vereceğimiz bazı eşyaları trenle yollayabileceğimizi söyledi. Biz de öyle yaptık. Evi tutmak ve ilk anda gerekli olan eşyaları alıp eve yerleştirmek için ben önceden gidecektim. Bu kez eşya satmaya kalkmadık. Bir kısım eşyayı evimizin küçük odasına istif ettik. Evimizi mobilyalı olarak kiraya verdik. Arabayı bir hekim satın aldı. Böylece ilk anda kullanabileceğim bir miktar paramız da oldu. Hekimle yaptığımız anlaşma gereğince yolculuk hazırlıkları sırasında arabaya gereksinmem olacağı için arabayı gideceğim güne kadar ben kullanacaktım. Gerçekten de çok işime yaradı. Ancak son gün başıma gelen bir olay epeyce canım sıktı. Maltepe'den kolej önüne doğru gidiyordum. Tam Kızılay Meydanı'nda, şimdiki Emek İşhanı'nın köşesinde bir benzin istasyonu vardı. Benzin almak için istasyona gireceğim sırada arkadan hızla gelen bir belediye otobüsü sol halka çamurluğuma çarptı. Hemen indim. Bir anda otobüstekiler ve sokaktan geçenler çevreye toplandılar. Trafik polisi de geldi. Bu fazla önemli olmayan trafik kazasında benim hiçbir kabahatimin olmadığı açıktı. Ama başta otobüsün şoförü, trafik polisi olmak üzere başımıza toplananlar önce otobüs şoförünü şikayet etmemem için yalvarmaya, giderek aslında suçlunun ben olduğumu söylemeye, sonra tehditler savurmaya başladılar. En kötüsü polisin konuyu çözmek için bizi karakola götürmeye kalkması oldu. O gün daha yapacak bir sürü işim vardı. Uçağım ertesi sabah erkenden kalkıyordu. Baktım olacak gibi değil, erkeklik bende kalsın diyerek gaza basıp uzaklaştım. Akşam hekim müşterimiz arabayı teslim almaya geldiğinde olayı anlattım ve tamir giderini satış bedelinden düşürmek suretiyle anlaştık. Bu arada dostumuz Prof. Dr. Rıdvan Ege'nin ben gittikten sonra Paris'e hareket edeceği tarihe kadar arabasını eşime tahsis etmek istemesini de nezaketinin bir belirtisi olarak burada anmak isterim. 9. 1969 model Volkswagen 1301. 1. Açık gözlük. Paris'te yine ilk gittiğimde kaldığım otele indim ve hızla ev aramaya koyuldum. Arabasız çok zor oluyordu. Birkaç komisyoncu dolaştıktan sonra Paris'in iyi bir yerinde 16. bölgede Boulogne semtine yakın uygun bir ev buldum. Arkasından bir kısmı peşin, bir kısmı krediyle karyola, yatak, buzdolabı, fırın gibi gerekli eşyaları da sağladım. Paris'te o tarihte hala 110 veya 220 voltajlı elektriği olan evler olduğu gibi kentin merkezi yerinde kaloriferi olmayan evler de vardı. Bologna'daki evi tuttuktan sonra aklıma geldi, sordum. Bizim evde her iki cereyan da varmış. Kontratı imzalayıp garanti parasını da ödedikten sonra birden aklıma evde hiç radyatör görmediğim geldi. Paniğe kapıldım. Utana sıkıla sordum. Meğer tabandan ısıtmalıymış ev. Bunun yanında bir de saflık yaptım. Yine daireyi gezerken şöminenin üzerinde bir telefon almacı görmüştüm. Fişi de duvardaki telefon giriş prizinde bağlıydı. Ben telefonumuz da hazır diye sevinmiştim. Tabii öyle değilmiş. Önceki kiracı çıkarken telefonunu kestirmişmiş meğerse. Bizimkiler Ankara'dan gelinceye kadar birkaç gün perdesiz evde yatıp kalktım. 6. kattaydık bizim daire. İçerisini görebilecek komşumuz yoktu. Bu arada kız kardeşim staj yapmak üzere Londra'ya giderken Paris'e uğradı. Bir iki gün bende kaldı. O zamanki yasal düzenlemelere göre Türkiye'ye dönerken bir otomobil götürme hakkı doğuyordu. Bu konuda benden yardımcı olmamı istedi. Stajyer olarak eline fazla bir para geçmeyeceği için fiyatı pahalı olmayan bir araba düşünüyordu. Volkswagen olabilirdi. O zaman şöyle düşündüm. Kardeşim İngiltere'de bir yıl kalacaktı. Orada ona araba gerekli değildi. Benim diplomatik indirimle araba alma hakkım vardı. O süre içinde kullanmak üzere bir araba alabilir, kardeşimin döneceği sırada ona devredebilirdim. Kardeşimi yolcu ettikten sonra hemen Volkswagen acentesiyle temasa geçtim. Son model, lüks tipi beyaz bir kaplumbağa arabayı taksitle satın aldım. İtiraf etmeliyim ki bütün sevimliliğine, yeni oluşunun hoşluğuna karşın motorunun gürültüsüne, burnunun eğikliğine, çamurluklarının fırlaklığına alışamadım. Bütün dünyadaki yüzlerce belki binlerce kaplumbağa Volkswagen tutkunlarını hala şaşıyorum. Annem, eşim ve çocuklarımla Yaprağın ablasını Orly Havaalanı'nda karşılamaya bu arabayla gittim. Türkiye'den ayrılalı uzun bir zaman geçmemişti ama onlarla giriş holünde karşılaşmamız çok heyecanlı oldu. Hele henüz 2 yaşındaki kızımın body body yürüyerek kucağıma atılması hala gözlerimin önünden gitmez. Ne var ki gelişleri olaylı oldu. Kendi eşyaları ile bebeğin eşyaları 6-7 bavul tutuyordu. Eşyaların çıkış yerinde bavulların gelmesini bekledik. Bir tanesi çıkmadı. Eşimin söylediğine göre üstelik son dakikada tıkıştırıldığı için içinde hayli değerli bir takım eşyaların bulunduğu bavuldu bu. Oraya buraya koşturdum, zabıtlar tutuldu, belgeler düzenlendi, daha sonra gelebileceği söylendi. Ondan sonra eşyamızı taşıyıcılara vererek park yerine gittik. Park yerinde Volkswagen'le bizimkileri ve bavulları yan yana görünce çok iyimser davranmış olduğumu anladım. Hadi Yaprak henüz bebek olduğu için kucağa sığardı. Biz beşimiz de biraz sıkışarak sığabilirdik ama arabanın bagajının bavulların hepsini alması olanaksızdı. Bunun üzerine ister istemez bir de taksi tuttuk. Adresi şoföre verdim, peş peşine eve geldik. Güzel bir arabaydı ama o güne kadar hep geniş ve ferah arabalara alıştığımız için gürültüsü bir yana bana da eşime de biraz sıkıcı geldi. Aslında özellikle Paris gibi büyük park yeri sorunu olan, trafiği sıkışık bir büyük kent için ideal bir arabaydı. Ama söylediğim nedenlerle bir türlü ısınamadık. 2. Volkswagen bize kalıyor. Kardeşim Londra'ya bir yıl kalmak üzere gönderilmişti ama bu arada kurumun yönetim kurulu değişmiş, staj sürelerini 6 aya indirmişti. Bu durumda araba götürme olanağı kalmıyordu. Öte yandan kardeşim araba için biriktirdiği para cebinde kalınca o yakınlarda evlenmeyi düşündüğü için parasını kendisine bir takım giyim eşyaları alarak harcamıştı. Ne var ki bizim başımıza gelen onun başına da geldi. Türkiye'ye dönerken bavulları uçakta kayboldu. Onunkiler de bizimkiler de bir daha bulunamadı. Kayıp bavullara karşılık ödenen gülünç denecek bir tazminatla yetinmek zorunda kaldık. Neden sonra Ankara'da Esenboğa çıkış gümrüğünde yolcuların eşyalarını soyan bir çete ortaya çıkarıldı. Bunlar bavulların denetlenmesi sırasında içlerinde değerli eşya bulunanların üstüne şifreli bir işaret koyuyorlarmış. Bavulları taşıyıcıya yükleyen bu işareti görünce o bavulu bir kenara çekiyormuş. Sonra nasıl yapıyorlarsa havaalanı dışına çıkarıyorlarmış. Çete bulundu ama bizim eşyalar gitti. Bilge'nin araba alma olanağı kalmayınca bize çok küçük gelen Volkswagen'i elde tutma nedeni kalmamıştı. Kardeşim Türkiye'ye dönünce bu kez annem de onu Ankara'da yalnız bırakmak istemedi. Esasen daha Paris'e gelirken doktoru annemi götürmemize karşı çıkmıştı. Biraz da annemi düşünerek yanımızda getirdiğimiz Yaprağın bakıcısıyla birlikte annemi de Türkiye'ye gönderdik. Bu ayrılık hem onun için hem de bizim için hayli zor oldu. Uçak kalkarken annemi bir daha sağ olarak göremeyeceğimi bilmiyordum. 3. Birden genişleyen araba. Annemle Yaprağın bakıcısını Orly Havaalanı'na bıraktıktan ve yolcu ettikten sonra Paris'e evimize dönmek üzere arabaya bindiğimizde birden şaşırdık. O sıkış tepiş araba birdenbire sanki genişliğivermişti. Bunu fark etmek içimizde garip bir duygu uyandırdı. Sanki bütün fazlalığın annem olduğunu düşünmüşüz gibi suçlandık. Volkswagen bütün gürültü patırtısına karşın 6 aya yakın Paris'te başımızı ağrıtmadan bizi kent içinde gezdirip dolaştırmıştı. Annemi gezdirme bahanesiyle biz de Paris'in görülmesi gereken yerlerini görmüş, müzelere gitmiş, parklarını, ormanlarını, çiçek bahçelerini, hayvanat bahçelerini dolaşmıştık. Annem çocukluğunda öğrendiği Fransızcayı hatırlamaya başladığı için bu gezintiler keyifli oluyordu. Tutucu bir insan olmamakla birlikte onu en çok şaşırtan, akşamüstleri Saint-Michel'e gezmeye gittiğimizde hemen nehrin öbür kıyısındaki Notre Dame Katedrali'nin bahçesinde kızlı erkekli çiftlerin gözleri kimseyi görmeden al takke ver külah sere serpe yerlerde yatıp sevişmeleri olmuştu. En sevdiği köşe ise evimizin arka tarafından itibaren başlayan Blonye ormanının sıralarından birine oturup gölü seyretmek, torunlarıyla oynamaktı. 4. Araba genişledi ama araba genişlemesine genişlemişti ama gürültüsü bizim için çekilir gibi değildi. Bunu söylediğim zaman kaplumbağa hayranı arkadaşlarım bana çok kızıyorlardı. Onlar için bu gürültü söylediklerine göre alışınca tatlı bir melodi gibi geliyormuş. Her neyse, uzun yıllar sonra Almanlar eski kaplumbağaları andıran yeni arabalar imal ettiler. Merak edip birisine bindim. Satıcı beni gezdirdi. Kaplumbağa hayranlarının düş kırıklığına uğrayacağını söylemem gerek. Bu yeni kaplumbağalarda o tatlı melodili gürültüden eser yoktu. 5. İlginç bir ameliyat öyküsü. Yıllardan beri sık sık nezli olur, sinüslerim iltihaplanır, ateşlenirdim. Artık antibiyotikler de etkilemez olmuştu. Paris'in havasından mı suyundan mı bilinmez sinüzitim azdı. Nezleden kurtulamıyor, soluk alamıyordum. Sürekli başım ağrıyordu. Öksürüğüm geçmiyordu. Çok iyi bir doktorla tanışmıştım. Adeta dost olmuştuk. Hemen 2-3 güne bir muayenehanesine gidiyordum. Bir yerel anesteziyle burnumun içine şırınga sokuyor, iğnesini kıkırdağa saplıyor, sinüs boşluğundaki suyu çekiyor, içeriye antibiyotik sıkıyordum. Bu operasyondan sonra ancak 2 gün rahat edebiliyordum. Eşimin de benimki gibi olmasa da hafif bir sinüziti vardı. Bir gün onu da götürdüm doktora. İğneden sonra gözleri fal taşı gibi açılmış bir halde, "Sen 2-3 güne bir bu operasyonu yaptırdıktan sonra arabana binip nasıl işe gidiyorsun?" demişti. Ben de "Volkswagen yolunu biliyor, tek başına gidiyor" diye takılmıştım. Ne var ki bu çok eziyetli operasyonlara karşın bir iyileşme yoktu. Doktor sinüs boşluklarını poliplerin kapladığını, bu yüzden antibiyotiğin etkileyemediğini söylüyordu. Bu arada öksürüğümün hiç geçmemesi yüzünden kimseye belli etmemeye çalışıyordum ama kaygılanmıyor değildim. Sonunda karımın ısrarı üzerine kalkıp Paris Üniversitesi Hastanesi'ne gittim. Hastanenin girişinde bir müracaat bürosu vardı. Sıradan bir memur değil, stajyer bir hekim oturuyordu orada. Önce kimliğimi saptadı. Türk ve diplomat olduğumu söyleyince ilgilendi. Şikayetimin ne olduğunu sordu. Öksürüğümü söyledim. Doldurmam için bir fiş uzattı. Fişte geçmişim hakkında ayrıntılı sorular vardı. Müracaattaki genç hekim bir yerlere telefon etti. Sonra bana bir numara vererek hangi odaya başvurmam gerektiğini söyledi. Odaya çıktım. Hoca olduğunu tahmin ettiğim orta yaşlı bir hekim beni güzelce muayene etti. Sıhhi geçmişim hakkında sorular sordu. Sonra asistanını çağırarak röntgenlerimin çekilmesini istedi ve bazı tahliller yapılmasını söyledi. Bunlar yapıldı. Bir gün sonra sonuçlarını almak üzere tekrar gittim hastaneye. Hocanın yanına çıktım. Bana öksürüğümün ciğerlerindeki bir rahatsızlıktan ileri gelmediğini, sinüs yolları tıkalı olduğu için iltihabın boğazıma inerek nefes borumu tahriş ettiğini söyledi ve sinüzitim için ameliyat önerdi. Doktorumla konuşacağımı söyledim. Çıkışta veznede herkes ücretini ödüyordu. Ben de belgelerimi uzattım, borcumu sordum. Veznedar belgelerimi inceledikten sonra para ödememe gerek olmadığını söyledi. Çok şaşırdım. Ben sorunca açıkladı. Girişteki genç doktor öksürdüğümü ve Türkiye'den geldiğimi öğrenince verem olabileceğimi düşünmüş ve beni verem kliniğine yollamış. Veremle ilgili her türlü gider devletçe karşılandığı için benim bir şey ödememe gerek yokmuş. KBB uzmanı doktorum da zaten ameliyat önerip duruyordu. Belgelerimi inceledikten sonra ameliyata karar verildi. Onun söylediği klinikte yer ayırttık. İki taraflı sinüzit olduğundan ve ikisini aynı anda ameliyat edemeyeceğinden en azından 30 yıl önceki teknolojiyle bir hafta arayla iki kez ameliyat olmam gerekiyordu. İlk ameliyat çok başarılı geçti. İkinci ameliyat da başarılı geçti ancak tampon alındığı halde hala nefes alamıyordum. Bu arada ateşim de yükseldi. Verilen ilaçlar ateşimi bir türlü düşürmüyordu. Doktor da çaresiz kalmıştı. Beni yeniden ameliyata almayı düşünüyorlardı. Bir pazar günüydü. Eşim çocukları da alarak beni ziyarete gelmişti. Konuşurken birden şiddetli bir aksırık geldi ve burnumun ameliyat edilen deliğinden dışarıya bir gazlı bezin ucu çıktı. Ben hemen durumu kavradım ve bağırmaya başladım. Nöbetçi hemşire koşup geldi. Burnumdan sallanan tamponu görünce hemen tekrar içeri sokmaya kalkıştı. Karım bir taraftan, ben bir taraftan bağırıp çağırıp doktorun gelmesini istedik. Bir saat sonra doktor geldi. Ucu sarkan tamponu görünce yüzü sapsarı kesildi. Hemen tamponu çekip çıkardı. Bin bir kere özür diledi. Meğer ameliyat sırasında kanama olmasın diye bir değil iki tampon konulmuş ama ameliyattan sonra iki tampon kullandıklarını unutarak yalnız birini almışlar. Burnun içinde kalan tampon iltihaplanmış. İyileşememenin nedeni buymuş. Avrupa'da başka birisi olsa doktoru mahkemeye verir, dünyanın tazminatını alırdı ama doktorla biz gide gele dost olmuştuk. Özrünü kabul ettik. Ne var ki bu arada Ankara'da evlenen kız kardeşimin düğününe yetişemedim. 21. ayrımın sonu, sayfa 224.